Çınaraltı. Merhaba sevgili dinleyiciler. TGRT FM İstanbul stüdyolarımızdan hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyoruz. Evet, yeni bir Çınaraltı programında sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz sevgili dinleyiciler. Bu hafta da sizlerle beraber bir Çınaraltı serinliği yaşamaya çalışacağız. İstanbullular bilirler Çınaraltı'nı. Bir Bayazıt da var, bir de Bebek de var. Çınaraltı deyince akla Çınaraltı'nın altında bir çay bahçesi geliyor. Ne yazık ki bizim size buradan çay servisi yapma imkanımız yok ama farz edin ki kendinizi o İstanbul'da Bayazıt'ta veya Bebek'teki efendim Çınaraltı'nın altında püfür püfür esiyor. Gölgesi bütün her tarafı tutmuş ve orada nice sohbetlerin beli kırılıyor. Sevgili dinleyiciler, bir dönemin meşhur kantocularından Peruz vardı. Bu Peruz'un yine meşhur kabadayı bıçakçı Petri için Avrupa tiyatrosunda sıkça söylediği bir kanto vardı. Kantonun adı Galata'nın Kötü Kadını. Evet, Ahmet Rasim bu Peruz'u pek hayranmış Peruz'u dinlemeye gittiği bir gece bıçakçı Petri'nin 60 kişinin ortasında dev gibi bir adamı bıçağıyla hacamat ettiğine şahit olmuş. Ondan sonra aylarca Galata'dan geçmeye cesaret bile edememiş. İşte Ahmet Rasim'in kanlı Galata'sının yüzyıl başlarındaki en bildik fotoğrafı budur sevgili dinleyiciler. Galata ilk kurulduğu günden beri şiddetin, öfkenin, aşkın, serkeşliğin, gavurluğun derelerinden beslenen bir deniz gibidir. İstanbul'dan eski bir semt olarak tarihinde bolca bulunan karanlık kadar aydınlığında temsilcisi olarak var olmuştur. Milattan önce 1200 yılında kimliği bilinmeyen kavimler tarafından bir köycük olarak kuruldu ve Galata'nın tarihi başladı. Sonra yine milattan önce 750 ile 500 yılları arasında Yunan kolonileşme hareketinin mühim merkezlerinden biri oldu. Bilinen en eski adıyla Sike, ne zamanki 1267 yılına gelip de kuruluşunun üzerinden 2000 yılı geride bıraktı, kendi otonom tarihinde altını çizmeye başladı İstanbul'dan ayrılarak. Perslerin, Atinalıların, Makedonların, Ispartalıların ve adını aldığı iddia edilen Galatların yani Keltlerin hakimiyetinde geçen bu 2000 yılın büyük kısmı Roma'dan hareketle Hristiyanlığın ve giderek Bizans'tan aldığı adıyla Regio Sicera olarak bir şehrin içinde şehre yabancı olmanın merkezi olarak geçmiştir. Evet, 1112 yılında Bizanslara verdikleri stratejik destekleri sayesinde Venediklerin elinde bir başka uzak iklimin yani Avrupa'nın hizmetine açıldı Galata. 1142 yılında Cenevizlerin de iştirakiyle iyiden iyiye bir hizmet şehri halini aldı. Hizmeti ve ticareti pek seven Yahudi tüccarlar Galata'daki ahali çoğunluğunu ellerine almışlardı ilerleyen yıllarda. Ve Galata kaderindeki çok renkliliğe birbirinden başka ırkları katarak İstanbul'un neredeyse bir ebem kuşağı oluverdi. Yahudi tüccar ve yazar Benjamin Tuleda'nın ifadesiyle farz ettiğimiz tarihlerdeki Galata'ya yapılan küçük bir seyahatteki çok renkliliğe takılıyor insanın aklı. Buraya Babil'den, İran'dan, Filistin'den, Rusya'dan, Macaristan'dan, efendim Peçeneklerin, Hazarların ülkesinden, Lombardiya'dan, İspanya'dan her türlü tacirler gelir de gelir. Burası dünyanın bütün ülkelerinden tacirlerin kara ve deniz yoluyla geldikleri işte büyük bir ticaret şehridir diyor Yahudi tüccar ve yazar Benjamin Tuleda. İşte bu şehircik sevgili dinleyiciler, yaşadığı yüzlerce bozgundan sonra Latinlerin elinden aslı Ligürya kıyılarında bulunan Ceneviz'in çok uzaklardaki bir uzantısı haline gelebilecek kadar da kimseye ait değildir. 1348 yılında benliğine ait ilk ve belki de tek abidesi olan Galata Kulesi'ne kavuşmuş. 1453'te Osmanlı hakimiyetine geçtiğinde de yine kendine has ve otonom hüviyetinden çok şey kaybetmez. Ve Galata bundan sonraki tarihinden günümüze kadar hep böyle nevi şahsına münhasır bir şekilde yürür gelir. Evet sevgili dinleyiciler, Galata en sade tarifiyle Haliç'in kuzey sahilinde Kasımpaşa Deresi'nden Boğaziçi'nde Tophane'ye kadar uzanan ve üzerinde Galatasaray ve Beyoğlu'nun bulunduğu tepeyi içine alan saha olarak sınırlanabilir. Ancak günümüzdeki Galata'nın bu tariften çok kule dibe ve yakın birkaç sokağı içinde keresteciler, efendim aydınlatmacılar ve aşağılarda kalan bankalar tarafından çizilmiş sınırlarıyla efendim sınırlandırmak daha doğru. Eskiden tam tersiyken şimdi Beyoğlu'nun bir ilçesi Galata. Akılda kalan, daha doğrusu semti, Beyoğlu'nun bir semti. Eskiden Galata İstanbul'un dört kazasından birisiydi. Suriçi, Galata, Eyüp ve Üsküdar. Şimdi Galata neredeyse Beyoğlu kazasının bir semti oldu. Eskiden Galata ayrı bir dünya demekti sevgili dinleyiciler. Galata sur içinde kalmış ve gelenekleriyle baş başa yaşayan sakin, sessiz, muhafazakar ve temiz bir şehrin önünde, karşı sahilinde apayrı bir dünya teşkil ederdi. Dünyaya ait bütün zevkler Galata'da vardı sevgili dinleyiciler. Meşrusundan gayrimeşrusuna her zevki burada bulmak mümkündü. Avrupa ile yakından tanıştığımız Tanzimat'tan sonra ise Galata'nın bu zevk merkezi olması daha da ilerledi sevgili dinleyiciler. Hele yukarıya doğru Beyoğlu tamamen bir zevk merkezi oldu. Eskiden Galata'ya geçmek, Galata'ya gitmek ayıp sayılırdı. Böyle kibar, efendim iyi aile çocuklarının Galata'ya çıkmaları mümkün değildi. Kadınlar zaten mümkün değil de. Birisi için, efendim duydunuz mu filancanın oğlu Galata'ya çıkıyormuş, Beyoğlu'na çıkıyormuş derlerdi. Yani kötü yola düştü der gibi bir söz. Fakat insanlar için evet bir cazibe, esrarlı bir cazibe merkeziydi Galata. Evet, şimdi sevgili dinleyiciler, Galata'nın akılda kalan, daha doğrusu tarihin örsesinden artan Evliya Çelebi, Şahkulu, Emek Yemez, Karaköy, Müeyyetzade, Hacı Mimi, Asmalı Mescit, Arap Camii ve Tomtom Mahallesi isminde birkaç küçük semti kaldı. Yüzyılın başında hepsi mesken olarak kullanılıyordu bu mahallelerin. Bugün önemli bir kısmı, hepsinin büyük çoğunluğu Galata'nın artık konseptine uygun olarak iş merkezi olarak kullanılıyor. Arta kalan birkaç mekanda da Erzincan'dan gelme nüfus yaşamaktadır çoğunluğunda. Sevgili dinleyiciler, Galata için aslında her şey 6'yı 7'ye bağlayan Eylüllerin hazırlık safhasında gelişti. İstanbullulardan ayrıcalıklıydı Galata ama 1955-60 yılları arasındaki imar planıyla yerini gerçek İstanbullulara bıraktı. Burada yaşayan Rumlar buradan ayrıldı. Yüzyıl ortasına kadar ticaretin kalesiydi Galata. Bu fonksiyonunu Osman Bey, Nişantaşı, Şişli gibi muhtenal semtlere devretti. Yine hüviyetinin mühim bir parçasını teşkil eden bankacılık sektöründe Levent Maslak bölgesine ihraç etti. Son Galatalılar olarak bilinen hırdavatçıların da operasyon merkezi Perpa binasına taşınmasıyla Galata daha küçük esnafın elinde kaldı. Artık konfeksiyon atölyesi mi ararsınız, kebap salonu mu, avize imalatçısı mı, hepsi var. Ve tabi artık vaktiyle pek çok artistin yaşadığı o Asmalı Mescit, Tomtom Sokağı, Serdar Ekrem Sokağı, Narmanlı Yurdu, Kamondo Hanı, Doğan Apartmanı ve türlü endamlı palaslar artık pek de bunların ne olduğunu bilmeyen kimselerin elinde kaldı. Neyse sevgili dinleyiciler, bugünkü Galata'yı gördükten sonra kulenin yakınındaki sokaklara çevirerek gerçek Galata'yı bulmak mümkün. Üzerinde meşhur Galata Mevlevihanesi'nin bulunduğu Galip Dede Caddesi bugün başlangıç noktasından hareketle müzik aletleri satan dükkanlar var. Aşağı doğru bir iki sahaf var. Biraz daha aşağılarda Rum sarraflardan tersine tekamül ederek pul koleksiyonculuğuna dönmüş iki küçük dükkan var. Daha aşağılarda kaplamacı elektronik efendim, aşağılarda daha batakhaneler, nitekim Karaköy'e kadar inen bir cadde var. Şeyh Galip ve Müeyyedzade isminde iki tane tarihi camisi var bu caddenin. Ve 100 yıllık olduğu söylenen meşhur kule dibi fırını var burada. Galata'nın 19. yüzyılın ikinci yarısında oldukça popüler olan çok katlı yığma yapılarından bugüne artık çok azı arta kalmış, çoğu yıkılmış ve bunlardan bugüne tek tük intikal edenler var. Bu binaların en göze batan örnekleri de Necati Bey Caddesi olarak da bilinen Bankalar Caddesi'nde var. Mesela Generali İşan'ı Japon teknolojisinin son harikası olan jet asansörlerle böyle kendi tarihine kahkaha atarak hayatını devam ettiriyor. Yine Galata Kulesi ile yağ kapanı akıslarının birinin üzerinde bulunan ve 19. yüzyılda burada koloni halinde yaşamış olan Maltalılar tarafından inşa edilen Kule Dibi Hastanesi'nin işanı İngiliz kolluklarının karakolu filan derken bugünkü haline kavuştu. Evet sevgili dinleyiciler, Galata'daki sokakların çoğunun adı 6-7 Eylül hadisesinden sonra değişti. Evet ve bu Galata çok hareketli hayatı, efendim biraz daha karanlık olan tarihiyle beraber enteresan tarihi eserleri ile günümüzde hala bu tarihin ışıltılarını efendim göz kırparak ömrünü devam ettiriyor. Mesela Galata Kulesi, herkesin bildiği gördüğü. Haliç'in girişinde kuş bakışı Boğaz ve Marmara'ya efendim hakim. Hezerfen Çelebi'nin uçuşuyla Karşıyaka'da Üsküdar'a bile hakim. Kademeli olarak Galata'ya hakim olan Cenevizler tarafından 1349 yılında inşa ettirilmiş. Bizans kaynaklarında Büyük Burç deniyor buna. Megalos Purgos. Cenevizler ise İsa Kulesi diyorlar. Christia Turris. Bu Cenevizlerin aynı zamanda kendi bölgelerini çevirdikleri surlarla beraber aradan çıkarılmış. Altında tarihi bir kahve var bu kulenin. Etrafı çeşitli hatıra satan dükkanlarla çevrili. Eskiden sevgili dinleyiciler, ilk zamanlar belki savunma maksatlı yapılmıştı ama sonradan Galata yakasının yangın kulesi olarak kullanıldı Galata Kulesi. Şimdilerde ise Galata Kulesi İstanbul'un sembollerinden birisi olarak ömrünü devam ettiriyor. Evet, Galata'nın en meşhur binalarından bir tanesi de bugünkü tünelden hemen çıkışta Galip Dede Caddesi'nin başında bulunan Galata Mevlevihanesi. Halk buna Kule Kapı Mevlevihanesi derdi ve Galip Dede Dergahı diye bilenler de var. Bu İstanbul'daki ilk Mevlevi dergahıdır sevgili dinleyiciler. Sultan II. Beyazıt zamanı vezirlerinden İskender Paşa'nın Galata sırtlarında bulunan av köşkünden bozularak inşa edilmiş 1491 yılında. Sonra tekkeler kapatılınca bir müddet karakol olarak hizmet vermiş. Geçmiş zamanda salı ve cuma günleri ayin yapılırdı burada, Mevlevi ayinleri. Şimdi Kültür Bakanlığı'na devredildi ve Divan Edebiyatı Müzesi olarak kullanılmaktadır. Galata'da tabii hep de gayrimüslimler yaşamıyor. Müslümanlar da yaşıyor. Bugün iş merkezleri giderek artmış. Az da olsa hala ev var Galata'da. Bu evlerde yaşayanların çoğunluğunu Erzincan, Erzurum tarafından gelme kimseler oluşturuyor. Ve bu tarihi dokunun tadını çocuklar çıkarıyor. Burada Galata'da ekserisi sonradan camiye çevrilmiş mabetler var. Bunlardan Arap Camii mesela, eski San Paolo ve San Domenico Kilisesi. Hakikaten çok güzel bir cami, tipik bir cami. İstanbul'da eski Arap mimarisinin en tipik örneklerinden bir tanesi. Malum vaktiyle Emeviler zamanında İstanbul kuşatılmıştı. Pek çok zaman Müslümanlar İstanbul'u kuşattılar. Bunlardan bir tanesi meşhur Eyüp Sultan Hazretleri'nin burada kaldığı, Halife Yezid'in yaptığı kuşatmadır. Bir tanesi de yine Emeviler zamanında, Halife Abdülmelik zamanında Abdülmelik'in oğlu Mesleme, Prens Mesleme Şehzade İstanbul'u kuşatmış. Ve İstanbul'u alamamış ama o zamanki İstanbul Kayseri ile Bizans İmparatoru ile bir anlaşma yapmış. Bu anlaşmaya göre Bizans İmparatoru bir Müslüman Arap kolonisinin bugünkü Galata'da oturmasına izin vermiş. Ve Galata'da bugünkü Arap Camii etrafında bir Arap kolonisi, ki çoğu tüccarlardan oluşan bir koloni yerleşmiş. Burada camileri var, mahkemeleri var, kendi kadıları var. Bir müddet burada kalmışlar. Hatta rivayete nazaran Mesleme burada çok sıkıntılar çekmiş, kahırlar çekmiş ve Kahrıköy manasında buraya Karaköy denmiş, sonra Karaköy'e dönüşmüş diyenler de var. Her neyse, işte bu Mesleme daha sonra memleketine döndü. Ama burada Araplar kaldı sevgili dinleyiciler. Daha sonra Araplara tanınan muhtariyet ortadan kaldırılsa bile bu Arap tüccarlar burada yaşadılar. Ve hala daha bu bölgede Arap izleri, Arap tesiri var. Hatta o zamandan kalma Araplar var. İşte Arap Camii o zamandan bu zamana kalmış bir cami sevgili dinleyiciler. Çok tipik, kiliseden bozma ve mimarisi çok tipik, haşmetli bir cami. Bu havalide zaten o zamanki Arap fetihlerinden kalma yatırlar da var. Hatta sahabi mezarları bile var yeraltı camiinde. Hakikaten hepsi görmeye değer. Tek cami Arap Camii değil tabii ki. Arap Camii en büyüklerinden birisi ama Sokulu Mehmet Paşa Camii de var. Azap Kapı Camii diye de biliniyor. Hakikaten o da tipik bir cami. Bu Azap Kapı Camii'nin yanında da Azap Kapı Çeşmesi var. Bu da görülmeye değer. Vaktiyle onun da bir hikayesi var. Vaktiyle Hatice Tarhan ve Hatice Terhan Valide Sultan arabasıyla İstanbul içinde gezer. Halkın meseleleriyle ve İstanbul meseleleriyle yakından alakadar olurmuş. Bir gün bir yol kenarında ağlayan bir kız çocuğu görmüş. Kız çocuğunu yanına çağırtmış. Kim olduğunu sormuş. Ben filanca ailenin hizmetkarıyım. İsmim Saliha demiş. Su doldurmaya gelmiştim. Testim kırıldı. Ona ağlıyorum. Valide Sultan üzülme demiş. Biz sana yeni testi alır veririz. Bunun için ağlamaya değer mi demiş. Kız demiş ki ben ona ağlamıyorum efendim demiş. Bana demiş ailem güvendi. Su getirmeye gönderdi. Ben demiş bir testi su bile doldurup eve getiremedim. Bu mesuliyeti müdrik değilim. Ben kendime ağlıyorum demiş. Valide Sultan bu küçük çocuktaki mesuliyet duygusuna hayran olmuş. Ailesinden bu çocuğu istemiş, saraya aldırmış, yetiştirmiş. Tabii yumuş yıkamış, saçlarını taratmış, kim bilir ne elbiseler giydirmiş. Ondan sonra büyüyünce de oğluna almış. Ve Saliha, küçük Saliha büyümüş. Haseki arkasından da Valide Sultan olmuş. İşte bu ikbale yükselince o kırık testi mahalline bir çeşme yaptırmış. Bugün Azap Kapısı denilen çeşme, işte o hatıranın bir izi, bir emaresi, bir işareti sevgili dinleyiciler. O da bu Sokulu Mehmet Paşa Camii'nin yanında. Yine Yağ Kapanı Camii var. Sevgili dinleyiciler, Galata'da. Ayrıca eski Galata Hismarı'nın zemin katı olan Yeraltı Camii var. Bu da hakikaten eski Araplardan kalma bir cami. Çok tipik bir cami. İçinde sahabi kabirleri var. Bir müddet kurşunlu mahzen olarak kullanılmış ve Sultan 1. Mahmut zamanında tekrar cami haline getirilmiş. İçinde Amr bin As'a ait olduğu söylenen bir mezar var ama Amr bin As değil de herhalde Amr bin As adında başka bir sahabi. Her neyse, mübarek bir zat olduğu belli. Yeraltı Camii de enteresan bir camidir. Yine yeni cami var. Eski San Francesco Kilisesi'nden bozma. Yine Kemankeş Mustafa Paşa Camii var. Bu da San Antonio Kilisesi'nin yerinde ve Karaköy Camii var. Evet, Galata her ne kadar gayrimüslimlerin çoğunlukta yaşadığı bir semt ama camileri çok ve hepsi tipik birer mabet. Galata dedik, gayrimüslimlerin semti, kiliseler, sinagoglar da bol. St. George Kilisesi var, Kırım Kilisesi var, Ayios Nikolas Kilisesi var, Theotokos Kavatyani Kilisesi var, Ioannis Prodromos Kilisesi var, St. Benoît Kilisesi var, St. Pierre Kilisesi var, İtalyanlara ait bir sinagog var ve Aşkenaz Sinagogu var. Görülüyor ki Galata'da Ortodoks Rumlara ait kilise var, Katoliklere ait kilise var, Yahudilere ait kilise var, Ermenilere ait kilise var. Hatta Türk-Rum Patrikhanesi bile burada. Meşhur Papa Eftim vardı, Keskin Metropoliti, Türk asıllı Ortodoks. Bu bir milli mücadelede Patrikhanenin milli menfaatler aleyhine tutumuna karşı gelmiş ve müstakilliğini ilan etmişti. Devlet de bunu destekledi, Türk Ortodoks Kilisesi'ni. Ve Galata'da buna eski bir harap kiliseyi verdi. Şimdi Türk Ortodoks Patrikhanesi oradadır. Ve bu patrikhanenin başında Selçuk Erenoğlu, Turgut Erenoğlu gibi Türk şuuruna sahip kimseler patriklik yapmaktadır. Az bir cemaati var ama hayli de tesiri var kamuoyunda. İşte o da bugün Galata'dadır. Galata'nın meşhur binaları Galata Kulesi'nden, Mevlevi Hane'den, camilerden ve kiliselerden ibaret değil. Meşhur binalar da var sevgili dinleyiciler. Mesela Çinili Rıhtıman meşhur bir bina. Merkez Rıhtıman, o da gene öyle. North Stand Sigorta binası, Union Hanı, Tütün Rejisi'nin bulunduğu han, Metro Hanı, Karaköy Palas, tabii Tünel ve Tünel Hanı da çok ilginç binalar. Karaköy Hanları hakikaten çok enteresan. Uzun yıllar ticareti omuzlayan bu hanlar görmeye değer binalar. Hakikaten sadece böyle resmi mimari eserleri değil, sivil mimari eserleri de oldukça tipik Galata'nın. Evet, Galata'nın bu esrarlı, karanlık, rutubet kokan ve enteresan tarihi meşhur simalar da yetiştirmiş. Mesela İlhan Berk Galatalıdır. Abidin Dino Geza, Mine Ürgan burada yaşamış. Ahmet Hamdi, Halet Çambel, Asaf Halet Çelebi, bunlar hep Galatalılar. Oktay Rifat mesela, Melih Cevdet Anday şair buralı. Meşhur Nazım Hikmet Galata'da yaşamış. Ara Güler fotoğrafçı. Bunlar hep Galata'nın meşhur simaları. Evet, Galata vaktiyle bir eğlence merkeziydi. Artık bugünkü dar sahasında mevcut bir eğlence hayatı olduğu söylenemez. Daha çok iş çevresi gelişmiş Galata'da. Buradan Pera'ya doğru, Beyoğlu'na doğru uzandıkça bilhassa Asmalı Mescit Sokağı'nda eski Galata meyhanelerinin yerini almış son birkaç Rum meyhanesi var. Ayrıca Tünel Meydanı'nda gündüzleri kafe, geceleri caz bar olarak çalışan eski gramofon, bir de hemen Tünel Meydanı'nın karşı sokağında küçük ev mutfağını andıran Karabiber Lokantası. Bunlar da enteresan. İyice Beyoğlu'na doğru Cenevizlilerden kalma bir sarnıç var. Onu şimdi bar haline getirmişler. Tribunal. Bunlar Galata'daki eski hayatı, eğlence hayatını bugün de devam ettiriyor. Evet sevgili dinleyiciler, böylece bir Sinaraltı programının da sonuna geldik. Zaman ayırdığınız ve bizi dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Ayrıca bir başka programda önümüzdeki hafta bulunmak üzere hepinize veda ediyoruz. Hoşça kalın.